Şimdi konuşurken ses kaydına dikkat ederek konuşursanız
tamam.
İyi olur, yüksek sesle yani kayda girmesi için. Bu kayıtlar şeyde var. Nerede var?
Dosyanızda var.
Tarih sesler bölümünde, sesler tarih felsefesinde var. Yani oradan girebilirsiniz. Şimdi Doğu Dünyası bölümlemeyi geçen hafta konuşmuştuk. Tamamlamamıştık galiba ama yani bölümlemenin tarihi nasıl bölümlersiniz? Yani ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ vesaire bunlar şey mi? Mantıksal bir ilkeye kapsıyorlar mı? Mantıksal bir ilkeye dayanıyorlar mı? Yani şimdi Hegel'in yöntemini düşünün. Her şeyi tarihi bilim yapmayı istiyor. Yani tarihi görüş doksa olmaktan çıkarmak istiyor ve bilim yapmak istiyor. adı tarih felsefesi. Yani tarih bilimi değil, tarih bilimiyle tarih felsefesi arasında da bir ayrım yaparız. Yani bugün üniversitelerde öğretilen bütün dünya üzerinde yüzlerce, binlerce üniversitede öğretilen şey tarih değil dersek ukalalık olur değil mi?
Kronolojik dedikodu.
O da öyle.
Kronolojik tarih ya.
Kronolojik dedikodu o da. Şimdi ama bu bir parça doğru çünkü her kültür, her halk, ulus kendi kendi şovenizmiyle bakıyor dünya tarihine ve ona göre başkasının anladığından daha değişik bir şey algılıyor. Yani Türk tarihini, Osmanlı tarihini, Balkan ülkelerinin, Yunanistan'ın vesaire algılaması, Avrupa'nın algılamasıyla bizim algılamamız, Arapların algılaması, bunlar hepsi farklı farklı ve bu hermenötik denen şeye götürüyor bizi. Biz bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Yani hermenötik yapmak, felsefe yapmak değil. Eğer felsefe bilgiyle bağlantı kuracaksa ya da felsefeyi biz bilgiyle bağlıyorsak. Yani şimdi şey diyemeyiz, felsefe doğrudan doğruya bilime eşittir diyemeyiz. Çünkü yani bu bir uylaşım sorunu değil. Yani insanların oy birliğiyle alacakları bir kararı falan ilgilendiren bir şey değil. Yani felsefenin nerede bilim olduğunu ya da hangi durumda bilim olup olmadığına karar vereceğimizi saptamak şey değil, kolay değil. Değil mi? Yani neyin bilim olduğuna... Şimdi başkaları şöyle diyor, şu kitap böyle yazıyor, bu kriter şey değil. Felsefe için falan ya da bilimler için de geçerli. Hiçbir zaman onu kriter olarak kullanmayacağız felsefede. Ama neyi kriter olarak kullanacağız? Ya da hiç kriter kullanmayacak mıyız?
Gerçeğin bilgisi olmak lazım bilim.
Gerçeğin bilgisi... Ama şey diyor, bir postmodernist çıkıyor ki gerçeğin bilgisi sana göre gerçek diyor. Bana göre gerçek daha başka bir şey diyor. Yani örneğin işte Derrida öyle diyor. Bilmem Foucault öyle diyor. Foucault şey diyor, Michel Foucault, kavramlar diyor tarihsel kurgulardır. Kültürel kurgular. O yüzden biz burada özellikle başlarda haftalarca felsefenin kültür olmadığını yani onu şey yapmaya çalıştık. Ele almaya çalıştık. Felsefe kültür değil. Yani kültür öznel bir şey ve değişken göreli bir şey, geçici bir şey. Kendi içinde de değişen bir şey. Bireyin bireydeki biçiminde de değişen bir şey. Biz bilim böyle kültürle bir olamaz diyeceğiz. O zaman bilim nedir? Bilimin ölçüsü nedir? İşte bu şey. Yani Hegel'in felsefesinin bugünkü değeri, önemi bu noktada toplanıyor. Hegel felsefe, insanın bilmeye yetenekli olduğunu kabul ediyor. Yani bu kabuller şey değil, yeterli değil felsefede. Kabul etmek, bir şeyi kabul etmek yeterli değil. Kant kendinde şeyin bilinemez olduğunu kabul ediyor vesaire. Ya da onu o konuda ikna etmek için bir takım sulamlamalar getiriyor, açıklamalar yapıyor falan. Ama yani gerçeğin ne olduğu konusunda karar vermek şey değil, o kadar kolay değil. Hegel tarihi akademik anlamda göreli bir bilim ya da görgül bir bilim durumundan gerçek bir bilime yükseltmeye çalışıyor. Yani tarihi matematikselleştirmek olanaksız. Eğer matematiği bilimin modeli gibi kabul edecek olursak, bilim ideali diye kabul edecek, öyle bir eğilim var insanlarda. Yani bugün de var, geçmişte de olmuş. Matematik, çünkü matematik o kadar şey ki, tam görünüyor ki, o kadar sağlam görünüyor ki, niye öteki bilimler onu...
Herkes aynı şekilde inandırıyor
kesin. Evet. Yani matematiğe genellikle itiraz edilmiyor. Çinli de kalkülüsü aşağı yukarı aynı şekilde kabul ediyor, güveniyor. Amerikalı da. Yani ama tarih din alanında öyle bir şey var gibi görünüyor. Bilimsel modelden uzaklaşma var gibi görünüyor. Bir bakıma doğru. Yani ruh bilime baktığın zaman değil mi? Birçok ruh bilim var. Bunların hangisi? Yani Freud mu, davranışçılık mı vesaire? Değil mi? Bir sorun var mı burada? Yani şey, postmodernler diyor ki çok kültürlülük, türlülük olsun. Yani şey de olsun, ruh çözümleme de olsun, işte Gestalt da olsun, şu da olsun, bu da olsun ama işte Hristiyanlık olsun din alanında, Budizm de olsun, Panteizm de olsun, şey de olsun, Aztek dini de olsun. Her gün 20 tane, 50 tane şey verelim, kurban tanrılara falan. Yani postmodernizmi ciddi olarak görmek gerçekten zor. Ama biz onu yapacağız, yani alay etmeyeceğiz ve ciddiye alacağız. Düşüncelerinin şeyi, öncülerinin nereye götürdüğünü bulmaya çalışacağız. Yani çok kültürlü şey, çok kültürlü, çok psikoloji, çok tarih falan, bu da ona benziyor, o yüzden onu konuşuyoruz. Şey gibi görünüyor, yani bazılarına çok sağduyulu gibi görünüyor. Çünkü çok kültürlülüğü reddedersen kimin kültürüne şey yapacaksın? Öykünmeye teşvik edeceksin. Yani şimdi dünyada Amerikan kültürü var, Alman kültürü var, Çin, Rus kültürü, Hint. Bunlar içinde şey, bunlar çok kültürlülüğü temsil ediyorlar şu anda ve zaman zaman itişip kakışarak var oluyorlar. Barış içinde bir arada var olmaları, sürekli savaş potansiyeli içinde bir arada var olmaları demek. O yüzden arada sırada o potansiyel edimselleşiyor ve bazen kötü boyutlara, korkunç boyutlara da varabileceğini düşünüyoruz. Yani hangi şeyi model alacağız? O kültürler çoğulluğu için hangisi? Amerika'yı mı model alacağız? Kanada'yı mı ya da Almanya, İsveç mi? Değil. Yani bu felsefenin bakış açısından o kültürler, yani onlar da süreç içindeler. Dolayısıyla değişiyorlar ve değişen bir şey bizim istediğimiz model olamaz. Değişen de şey olacak. Gerçeklik taşımayan bir model olacak.
Felsefenin bakış açısından hani tarih tekerrüründen ibarettir ya da tarih tekerrüründür gibi bir şey diyemezmişiz gibi düşündüm. Çünkü hani öyle bir şey de demeye kalkarsak formülize etmiş oluruz tarihi. Sanki tarihte formülize edilebilecek bir şeymiş gibi değil. Formülize olsa zaten...
Peki onu gelişmeye de nasıl bağlarız?
Nasıl?
Tarih yinelemeden oluşur.
Hı.
Bu bir tez.
Tez.
Onun karşısı, karşı tezi, yani ona alternatif tez, tarih gelişimdir.
O zaman gelişim olur.
Sanki ikisi de değilmiş gibi. Yani ikisi de değilse,
İkisi bağdaşıyor mu?
Formül yok gibi.
İkisi bağdaşıyor mu?
Yani ikisi birbirine, tez antitez gibi aynı gibi gözüküyor.
Yani yinelemede bir şey yok, ilerleme yok.
İlerleme,
değişme yok.
Var.
Öbürü zaten ilerleme diyor. Çin tarihi. Şimdi gireceğiz Doğu Dünyası deyince ilk şey zaten Çin İmparatorluğu. Çin İmparatorluğu için tarih ya da Çin Tini için tarih yinelemeden oluşuyor. Hint Tini için yine yinelemeden oluşuyor. Yinelemede bir olay var ya da bir durum var, o durum yineliyor. Yani yineleme değişimi reddeden bir bakış açısı.
Tekrar.
Hegel şey diyor, alışkanlık ölümdür diyor. Orada göreceğiz, aradaki farkı göreceğiz. Yani Mısır, Pers ve Hint ve Çin uygarlıkları. Şimdi bu Doğu dünyasının çözümlemesi böyle yapılıyor. Yani Hegel böyle yapmış. Yani biz bakacağız, geçerli mi değil mi, nereleri eksik, nereleri yanlış. Şimdi yineleme alışkanlıkla aynı şey. Yani ve alışkanlıkta ölüm. Yani o zaman şey diyeceğiz. Tarih yineleme olursa gelişmeyi dışlar. Tarihin gelişme olduğu düşüncesi, önermesi şeyden geliyor. İnsan T'nin potansiyel olarak Homo sapiens doğadan daha fazla. Evet. Homo sapiens bir potansiyel taşıyor. Tinsel bir potansiyel taşıyor kendi içinde. Onu geliştirmesi, potansiyel gelişme demek ya da gelişme olanağı demek. Ve o yüzden gelişme düşüncesi çıkıyor. Yani tarihin gelişme olduğu düşüncesi yine bu modern dönemin başlarında Avrupa'da görülen bir şey. Condorcet. Özellikle o şey yapıyor. Yani aydınlanma dönemindeki düşünürlerde de var bu şey görüş. Tarihin ilerleme olduğu. Ve nedense insanların büyük bir bölümü ilerlemeyi tercih ediyorlar. İlerleme aslında şey dedik, tarihi anlatmak için yeterli bir terim değil. Çünkü ilerleme, yani çok genel bir terim ve nedense doğrusal ilerlemeyi çağrıştırıyor. Böyle düz bir yolda gitme ve ilerleme şey, gelişmede daha farklı bir kavram var. Gelişme kavramı bir potansiyeli kabul ediyor. Yani ilerleme ve gelişme, bunları herkesin şey yapabilir, çıkarabilmesi gerekir. Yani belki bir ilk anda olmayacak ya da bir anda olmayacak ama bunlar bu tarih açısından temel terimler. Yani ilerleme, gelişme, değişme. Değişme dedik, değişmenin olması şey demek, bir şeyin değişebilme yeteneğini taşıyor olmasını gerektiriyor.
Peki burada hani biçimsel olması da gelişme anlamını da taşıyor mu? Yani örneğin işte zamanlar gladyatör zamanında işte insanlar birbirlerini öldürken birileri seyrediyorlar onları. Ama şimdi o şekilde değil de televizyonda hani bombalar atışını seyretmemiz hani tinin gelişmesi mi olmuş oluyor? Yani şekil olarak hani başka bir yerden bir başka bir yere gelmiş ama bu gelişme mi olmuş?
Şimdi onları, evet, tarih felsefesinin şey, yani T'nin gelişmesinin, T'nin potansiyelinden söz ettik. O potansiyelin bir belirlenimi moral yan ve eğer insanlar gladiatörleri seyrederek eğlenirken bugün yine aynı şeyi yaparak eğleniyorlarsa orada bir yineleme var demektir.
Araya.
Yineleme, o yineleme. Orada bir değişme yok. Ama Roma halkıyla, örneğin 2000 yıl önceki Roma dönemindeki, Roma Cumhuriyeti, İmparatorluk dönemindeki Roma, bugünkü İtalyan Roma'sını karşılaştırırsak İtalyanlar gladiyatör seyretmiyorlar. Ya da gladiyatör dövüşlerini seyretmiyorlar. Zaman zaman o gladiyatör dövüşlerinde binlerce gladiyatör feda ediliyormuş bir anda.
Ama hayır, televizyondan seyrediyorlar yine. Aynı şeyi Roma'lar şu anda seyrediyorlar. Yani bu seyretme şekli değişiyor ama özü aynı değil mi? Öz olarak birileri öldürürken televizyon başında seyrediyor. Yani bizim yaptığımızda.
Tabii.
Öz değişmemiş.
Yani Gazze sınırında adam zafer işareti yapıyor. Eliyle siviliyor insanlar.
Yani seyrediyor. Aynı şey.
Onun şimdi şiddet konusuyla, yani şiddet kavramı bağlamında ele almamız gerekecek. Çünkü yani şiddet faktörü şeyde var, tarihte var. Ve şiddet faktörü moral faktörle ilgili ya da insanın moral yanıyla ilgili bir şey, özgürlüğüyle ilgili, İslamcıyla ilgili bir şey. O da şey, yani onu da zaman içinde ele alacağız. Çünkü şimdi şiddet konusuna döndüğümüz anda en az bir yarım saat gerek, en az. Çünkü şiddet ve zor kavramları var. Şimdi burada şeyi göreceğiz, aslında giriyoruz. Yani o yüzden girdiğimiz zaman genellikle sapma diye görmeyin. Çünkü Çin İmparator, burada var şiddete gelmese de zora yakın bir şeydeyiz. Şimdi, Hegel daha önce bir tözsel özgürlük, bir de özden özgürlük kavramlarını kullanmıştı. Geçen haftadan hatırlayacaksınız ya da geri dönüp okuyacaksınız. Yani tözsel özgürlük ve özden özgürlük. Çin'de ya da Doğu Tin'inde öznel özgürlük yok diyor. Yani bu şey değil, yapay bir terminoloji falan değil. Öznel Hegel için içseli de anlatıyor aynı zamanda. Doğu kültüründe ya da Doğu Tin'inde eksik olan şey duyunç faktörüydü. Yani orada şey var, tek bir egemen var ve o birin özgürlüğü, özgürlük alanı diyordu Doğu için. Yani Hegel'in o bölümleme bölümündeki ayrıştırmasının ilkesi o. Çin'de imparator özgür ve imparator devlet demek ve Çin'de geri kalan tüm halk şeyde, imparatorun istenci altında ve burada şu faktör var, o hemen Çin İmparatorluğu'nun altına okursanız, törel belirlenimler, yasalar, bu Hegel, tırnak içinde olanlar Hegel. Sağ taraftakiler benim. Törel belirlenimler, yasalar olarak anlatılırlar. Çin'de yasalar var. Hegel yine aşağıda diyor ki, monarşiyi yasasız olarak anlamayın. Yani monarşi yasal bir devlet ve yasal olmasının anlamı, kralın da, monarşinin de o yasalara bağlı olması anlamına geliyor. Yani monarşi değil, tiran değil. Tiran yasasız. Şimdi yasalar olarak ne ele alıyor? Şiddet zor ilişkisi değil mi? Ve acaba o konuda insan öyle bir yolda ki öznel istenç dışsal bir güç olarak yasalar tarafından yönetilir. Tamam, Çin'de yasalar tanınıyor. İçsel hiçbir şey, hiçbir duygusal yakınlık, duyunç biçimsel özgürlük bulunmaz. Oradaki özellik, özgürlük şey, Çin duyuncu o yasaları sorgulamıyor. Yani duyunç işlevini yerine getirmiyor. Yani yok. Çin'deki yasalar törel belirlenimler. Tamam. Ve bunlar bireye veriliyor ve birey bunları şey yapıyor. Kayıtsız şartsız uyguluyor, boyun eğiyor, onları yerine getiriyor. Burada eksik olan şey şu. Duyunç o yasaları onaylamıyor, doğrulamıyor, sorgulamıyor. Sorgulama yok. Ve sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmez diyordu. Kim diyordu?
Sokrates.
Evet, Sokrates diyordu. Yani çünkü Sokrates'in esas problemi duyunç problemiydi. İyinin ne olduğunu araştırıyordu. Ve iyi şeyden bulmaya çalışıyordu. Kendi içinden. Yani dışarıdan verilen iyilerden ayrı olarak iyinin kavramını araştırıyordu. Onu içinden bulmaya çalışıyordu. Ve şimdi Çin duyuncu yasaları sorgulama hakkını, bunu biliyoruz, bu bir olgu. Yani Çin'de yasalar bir parlamento yoluyla ya da halkın temsilcisi olan bir meclis yoluyla yapılmıyor. Orada onu imparatorlar yapıyor. Aslında aynı şey şeyler için var. Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu içinde var. Orada da yasaları yukarıdan, yasalar yukarıdan yapılıyor ve Kanuni ya da işte Justinian, tabii ki başkaları da, o yasalar halk tarafından sorgulanmıyorlar. Kabul edilmek zorundalar. Yani şu kadar vergi vereceksin, şu kadar hizmet edeceksin. Yani o dönemin yasaları neyse, mülkiyet hakkı şöyle, işte bir takım özel hukuk konusunda sayısız şey var, belirlenim var. Hammurabi yasalarından başlıyor şey. O tözsel özgürlük dediği bu. Yani orada bireyler özgürler ama özgürlükleri onların aslında kendi özgürlükleri değil, onlara bir tür dayatılan özgürlük. Dolayısıyla gerçek özgürlük değil. Modern dönemde istenç yasaları yapmaya başlıyor. Yani birdenbire böyle bir anda bir yani çok kısa bir zaman içinde şiddetli bir dönüşüm yoluyla olmuyor bu. İstencin yani nüfusun bütününün yasaları kendi istenç tarafından belirlemesi süreci aşamalı, dereceli bir şey. İngiltere'de bu yüzyıllarca sürdü. Osmanlılar'da yüzyıllarca sürdü. Rusya'da örneğin hiçbir zaman şey olmadı. Orada da yasaların genel istence oturtulması şeyi oldu, eğilimi, onun kavgaları falan. Ama orada olmadı, Çin'de olmadı. Yani Çin'de hala parti yasaları yapıyor. Ve geri kalan nüfusun Komünist Partisi dışındaki 1 milyardan fazla kesimi o yasaları kabul ediyor. Hindistan'a demokrasi deniyor ama demokrasi sadece yasa yapma izni vermeye şey değil, bağlı değil. Hint halkının yasadan haberi yok. Yani kast sistemi içinde yaşıyorlar. Şimdi yani bu değişimler aşamalı oluyor. 10 yıllara, 100 yıllara dağılıyor ve sonunda şey şimdi zorla ilgisine, zorla ilgisi şu, eğer tözsel özgürlük durumunda ya da dışarıdan dayatılan, verilen yasaların belirlediği bir düzende eğer kişi, birey o yasaları çiğnerse ona karşı zor uygulanıyor. Ve o zor şey, o bireye tamamen dışsal. Yani bu demek değil ki 24 saat orada zor uygulanıyor. Hayır. Yani zor gerektiği zaman uygulanıyor ve zoru modern devlet de uyguluyor. Yasayı çiğneyerek, yani birisi şey yapmak, bir şeye zarar vermek istiyor. Onu sen tutup alırsan ona zor uygulamak olacak. Yani söyleyebilirsin, bak yasa var, sen bunu yapma. Yapmamalısın. Dinlersen ama orada bir zor faktörü yok. Potansiyel var. Yaparsan seni zorla engelleriz. Yasanın hakkı var. Yani orada yasanın hakkı işleyişini polis sağlıyor vesaire. Yani güvenlik kuvvetleri sağlıyor. O zor. Şiddet zordan ayrı bir şey. Şiddet ve zor kavramları. Bu şu an şiddet tam olarak çözümleyeceğimiz bir şey değil.
Sözlü şiddet de olabilir.
Efendim?
Sözlü şiddet de olabilir. Hakaret. Tabii. Hakaretin hiçbir cezası yok.
Evet.
Yani hakaret eden ceza görüyor mu?
Görüyor. Bazı yasalarda var. Yani onu yasallaştırmak isteyebiliriz. Çin'de böyle bir itiraz olamaz. Yani Çin'de mesela şey diyemezsin ya, imparatora gidip de şunu yasa yapalım. Teorik olarak böyle bir şey olanaksız. Yani ve şiddet konusu dediğim gibi uzun bir konu. Sözlü şiddet.
Yani şiddet zordan daha ne derler, daha çok saç ayağı olan bir, yani şiddet zorun bir üst grubu.
Şiddet, şiddet istençle bağlantılı olabilir. Yani savaşlarda insanların, orduların birbirlerini yok etmeleri, parçalamaları vesaire, bu bir şiddet. Sadece zor değil. Ama şiddet aynı zamanda dürtüsel de olabiliyor. Yani istençle ilgisiz olabiliyor. O zaman şey, o şiddet irrasyonel ve öteki rasyonel değil. Yani şiddet, ama örneğin bir can güvenliğini ancak karşı tarafın yok edilmesi yoluyla sağlayacaksa bir ordu ya da bir birey orada o şiddet eylemine başvuruyor. Bu kutsal mı değil mi? Şey, yani,
haksızlık kavramında görülmüştür.
Şiddet kavramını efendim?
Şey diyorum, şiddeti haksızlık kavramını, haksızlık kavramını okurken değinmiştik ısrarla. Unsurlardan birisi de şiddetle.
Çok şey, haksızlık.
Evet, haksızlık. Yani tabii şimdi yine konunun şeyle ilgili bu şiddet, haksızlık aslında kendinde şiddet. Haksızlıkta bir şiddet yok. Yani birisinin hırsızlık yapması bir haksızlık. Çünkü mülkiyet çiğneniyor orada. Ya da herhangi bir başka haksızlık olabilir. Bu şiddet mi? Değil. Ama hemen ikinci adımı olan cezanın içindeki zor ya da şiddet faktörünü o kapsıyor diyebiliriz. Haksızlık zorunlu olarak şeye getiriyor, cezaya getiriyor. Ya suç, yani haksızlık suç anlamında aldığımız zaman o ceza kavramıyla bağlantılı bir. Ve orada şey var, zor ya da şiddete geçiş var. Tekrar deneyeceğiz. Yani bütün o noktada şey yapamayacağız.
Adorno'nun falan da var ya şiddet üzerine.
Şiddet üzerine epey
yani
bir şey var.
Negatif diyalektiği var ya onun. Yani şiddetin içinde negatif diyalektik var bildiğim kadarıyla. Neyse, konudan çıkıyor.
Şimdi Hegel şey diyor, ceza ile ilgili olarak düşünürsek, ceza ceza suç kavramıyla bir, diyalektik birlik var. Yani ceza suç olmadan ceza olmaması gereken bir şey. Ve cezanın anlamı ya da kavramı suçun olumsuzlanması ya da ortadan kaldırılması. Yani suç, ceza suçu işlenmemiş kılmıyor. Ama ortadan kaldırılması şey, yani ceza suç kavramını moment olarak içeriyor. Onu biraz önce söyledim, onun karşılıklar birbirlerinden ayrılmayacak. Ayrılmamaları gerekiyor. Daha sonra tekrar döneriz. Yani bunu şeyden, Modern Tim bölümünden okuyabilirsiniz. Orada haksızlık bölümü var. Zor etme. Şimdi Tim henüz içselliğine ulaşmadığı için kendini bu gelişme konusuyla bağlarsak Çin'de bu yenilemeye takılması Tim'in gelişmesini durduran bir şey. Ya da gelişmenin olmadığı anlamına geliyor. Yani Çin'in tarihini Çin. Şimdi burada şöyle bir şey de, nazik nokta da var. Yani Çin gelişmedi demek şey demek değil. Yani Çin önemsiz bir kültür ve olmasa da olabilecek bir kültür değil. Hegel Çin'i bir yerde şey, dünya tarihinin başına koyuyor. Onun nedeni en eski olması diyor. En eski tarihsel faktör. Yani tarih öncesi için şey demişti. Toplumların devlet oluşumunu önceleyen aşamaları tarih öncesine ilgilendirir, tarih öncesine kalır diyordu. Yani us henüz görünürde değil şeyde, tarih öncesinde. Burada hemen baş taraflarda dil var diyor, dilin oluşumu. Halkların, o kabilelerin oluşumu falan, ailen, bunlar tarihsel olaylar, fenomenler değiller. Yani dil, Homo sapiens dünyada ortaya çıktığı zamandan başlayarak, aşamalı olarak gelişmekte olan bir şey. O, şeyin nasıl konuştuğunu bilmiyoruz, taş devri insanların. Yani mutlaka bir iletişim aralarında, çünkü kültürel davranışları var, örgütlü davranışları vesaire, ama onların dilleri konusunda hiçbir şeyimiz yok ve büyük olasılıkla çok ilkel bir dil. Yani devlet kavramı, yasa kavramı, onların sözcüklerle anlatım bulmadığı bir aşama olmalı, ama yine de şey, bir dil. Yani takılarıyla, bağlaçlarıyla ve başka özellikleriyle az gelişmiş, yarı gelişmiş bir dil olması gerekir. Bu tarihin içine girmiyor. Tarih devletlerle başlıyor deriz. O zaman Hegel'in kabul ettiği ilk şey Çin devleti ve Çin devleti Öyle şey mi? Şimdi en eski mi gerçekten? Bu konuda şey var. Çin'in tarihi ve Mısır. Mısır'ın tarihi daha şeye giriyor, eskiye giriyor.
Milattan önce 4000.
Evet. Yani Çin'in tarihi. Çin, modern Çin, yani Çin devleti diye bildiğimiz şey o Qin ya da Qin'le başlayan şey. Çin devleti. O çok daha 2000 yaşında yani.
O zaman şeyler...
Daha önce Çin'de devlet yok, imparatorluk yok daha doğrusu ve şey var ama devletler var ya da kültürler var ve kendi aralarında şeyler,
Sümerler
savaşıyorlar.
Yazılı tarih olursa Sümerler de var.
Evet.
İlk tarih şeyde kanunlarda onlar evet. da var.
Şimdi yine de Çin'in şeye gerisine sarkan bir tarihi var. Yani o Çin İmparatorluğu'nun Qin'le başlayan, Qin, Qin diye, Q-I-N diye yazılıyor. Yani İngilizcesi öyle, Qin diyelim. Qin öncesine, o da Çin'e benziyor aslında biliyorsunuz. Onun gerisine giden bir şey var, tarihi var. Çok önemli değil. Yani Çin tarihin başında duruyor. Ve devlet yapısı taşıyor tabii ki. İmparator var, imparator yasaları belirliyor. Yani yasaları muhtemelen şey yaptırıyor. Memurlara yaptırıyor ve o yasaları uygulayacak olan, yani Çin'in orada imparator her şeyi denetliyor aslında. O Çin'i özel olarak incelerken de göreceğiz. Yasaları yapanları, yasaları işletecek olanları, yürütecek olanları, adaleti, türeyi uygulayacak olanları, bütün bunları eğitiyor, okullarla, okullardan geçiyorlar, sınavlardan geçiyorlar, sürekli denetleniyorlar. Yani bir devletin gerektirdiği bütün şeyler var, kurumlar var şeyde. Uyutuyor mu bu Çin konusu?
Niye uyuttun ki?
Biraz şey gibi görünüyor. Yani çok fazla yineleme olduğu için hiçbir şey sadece...
Yani belirli bir yetkinliğe ulaşmış.
Büyük bir yetkinlik.
Yani kritik
Çin kendi içinde gelişiyor diyeceğiz.
Yetkinliğe ulaştıktan sonra durmadan
geldi. Yani Çin alfabesi Çin alfabesi şeyden çizgilerden doğuyor ve o kaplumbağalarla ilgili bir öyküsü var onun. Çin alfabesi gelişiyor. Çünkü en ilk aşamalarında 2000 karakter falan var. Sonunda 5000 karaktere kadar çıkıyor. Bu Çin alfabesinin gelişmesi demek. Ama bu şey değil. Dilin, alfabenin gelişmesi diye bir şeyi kabul edersek kavramı Çin'in Çin alfabesi şey değil. Alfabenin alacağı ideal biçim değil. Yani o kendi içinde gelişiyor. Çin'de devlet tabii ki şey, ilk kuruluş sırasında ki biçimiyle daha sonraki en doruk noktası arasında şeyler, farklar var. Onlar gelişmeler. Kendi içinde gelişme kavramı sanırım şey değil, zor bir kavram değil. Yani Çin gelişiyor ama kendi içinde gelişiyor. Dünya tarihsel bir önem kazanmıyor. Ve şimdi biraz aşağıda var, Hindistan'da da böyle bir durum var. Esas tarih, onu okuyalım aslında ilginçliğimizde.
Kendi içinde gelişen bir uygarlık dünya tarihini nasıl etkilemez?
Dışarıyla şey yok, ilişkisi yok. Negatif ilişkisi var ya da. Yani Çin kendini koruyor, ortadan kalkmamayı başarıyor ve ortadan kalkmaması tarihsel olmaması anlamına geliyor. Çünkü şey var, Çin, Pers ve Mısır uygarlıklarına ya da timlerine baktığınız zaman onların ikisi de yok artık. Yani Çin ve Hindistan bugün bile varlar. Ve Batı ile ve İslam'la karşılaşmadan önceki biçimleri, yani Batı ile karşılaşmaları oldukça yakın. İslam'la daha eskiye dayanıyor. Onlarla karşılaştıkları zaman değişiyorlar. Yani ortadan kalkıyorlar. Çünkü gelişme varsa gelişme şey doğru olacak, yüksek kültüre doğru olacak, yani ileriye doğru olacak ve Çin ancak ileriye doğru gelişebilir, değişebilir. Çin kendini daha iyi koruyor ama Hindistan şeyden daha bir
şey. Belki doğru. Hocam bakmamız lazım. Bu gelişmek ne demektir?
Buna baktık yani. Bir daha bakalım.
Bence yeterince bakamadık.
Şimdi doğru yani. Yeterince baktığını söylemiyoruz hiçbir noktaya. Çünkü o şey, yani o başarı iddia olacak.
Yani
gelişme için bir potansiyel dedik, bir potansiyel gerekiyor. Bu kadar.
Hayır, hanımefendinin başta sorduğu soru belki şiddetle ilgili ama hani şiddeti bir kenara atalım, başka bir şey atalım. Yani bir insanın üzerine fabrikada üretilmiş elbiseyi giymesiyle basit yöntemlerle yapılmış bir elbiseyi giymesi arasındaki fark veya işte gladyatör örneği veya başka şeyler. Yani bugün baktığımız zaman en gelişmiş dediğimiz kültürler bile işte İsrail'de oluşan şiddete, yoğun şiddete, aşırı şiddete neredeyse tepkisiz durumdalar.
Tepki gösteriyorlar. Çevresini
değiştiriyor ama
asla değil. Yani bir İsveçli'nin, bir Amerikalı'nın Irak, şeyde, Gazze'deki görüntülere ya da olaylara duyarsız kalması, bir Türk'ten daha duyarsız kalması mümkün değil.
Yani çok yakın zamanda Avrupa'nın içerisinde
yani
oldu.
Yani gösteri yapmamaları oluyor tabii.
Yani mezarlar, toplu mezarlar çıktı.
Yani şey diyemeyiz, bazı insanlar, bazı uluslar moral olarak duyarsızdır diyemeyiz.
Diyemeyiz.
Hayır, şöyle.
Yani Amerikalılar moral olarak duyarsızdır diyemeyiz.
Yani şunu yapmaya çalışmıyorum. Yani bugün İsrail'in içerisinde de, İsrail halkının içerisinde de bu savaşı ciddi anlamda protesto eden insanlar var. Geçmişte de gladyatörlerin savaştığı dönemde muhtemelen Roma'nın içerisinde de bu durumu eleştiren insanlar var.
Orada pek yoktu. Orada pek yoktu. Mesela şey var. Romalı felsefeci Marcus Aurelius, onun şiirini okursanız, yani dışarısı diyor cehennem gibi diyor. Bugün diyor dışarı çıktım, sokağa çıkmayı sevmiyor çünkü sokak şey böyle şeylerle dolu. Berbat diyor yani ve eve döndüm rahatladım diyor. Yani şiddet o şeyleri kastediyor, özellikle o kendi pasajını. Şu an tam alıntılayamıyorum, tam hatırlayamıyorum ama orada Marcus Aurelius bile o kadar, yani sadece can sıkıcı buluyor şeyi, gladyatör dövüşlerini. Roma'da gladyatör yani o kültürün normal bir parçası. Bütün halk için. Kimse şikayet etmiyor. Ancak Hristiyanlık geldikten sonra o şey olmaya başlıyor. İrasyonel ve ahlaksız görünmeye başlıyor. Çünkü Hristiyanlığın ilkesi öyle bir davranışı yasaklıyor, kınıyor. Yani insanların bir şeyi kınamaları için öğrenmeleri gerekiyor doğruyu ve eğriyi. Roma'da mitolojik Roma'da, Roma İmparatorluğu'nda ve Roma Cumhuriyeti'nde şey yok. İnsanların eşitliği kavramı yok. Yani onlar için şey var. İmparatorluktan önce daha başka otoriteler var ama her zaman şey var. Devleti yöneten ve yasaları belirleyen şeyler var yani. Başka bugünün kategorileriyle şeye bakmayacak, geçmişe bakmayacak. Onu şey yapıyor, refleksif tarihçiler yapıyordu. Yani derin düşünce düzeyindeki tarihçiler. Hatırlayın tarih felsefesinin başında Herodot, Tukidides falan bunlar dolaşsız tarihçilerdi, kökensel tarihçilerdi. Gözlerinin önündeki olayları anlatıyorlar, kitabın en başında. Ondan sonra şey var, Hegel'in tarih sınıflandı, tarih araştırmasının sınıflandığına göre refleksif tarih var, derin düşünce tarih. Bunun bir türü pragmatik tarih. Pragmatik tarih, tarihten ders çıkarma amacında olan bir tarih anlayışı. Yani o yineleme kuramını destekliyor. Çünkü filan tarihte olan bir olaydan ders çıkarmak, o olayı bugün de tam olarak yinelemesini varsayıyor. Değil mi? Ders çıkarmayla yineleme bağlantısını görmek sevdiği zor değil. Ve esas en önemli faktör şey, bugünün kategorilerini şeye yansıtmamalıyız. Tarihsel, tarihteki, yani ortadan kalkmış olan kültürlere o zaman şey anlamsız olur. Yani şeyde yoktu, Roma kültüründe, Roma tininde ve Yunan tininde bu bölümlemeye göre evrensel özgürlük kavramı yok. O yüzden kölelik normal orada. Yani orada kölelik ahlaksızlık değil. Bugün birisi kölelik, yani bir insan efendilik taslarsa, bir başkasını köle ederse o gerçekten delice görünür. Ama Platon bile, Aristoteles bile köleliği şey sayıyorlar, doğal sayıyor. Düşünün.
Yani belki bugünün kategorileri daha samimi insanlar oldukları için olabilir mi? Yani şuna bakıyorum ben.
Bugün... Yani biliyorlar da şey yapıyorlar, gözlemiyorlar değil, bilmiyorlar.
Hayır,
yani özgürlük kavramı yok.
Belki ben şöyle düşünüyorum. Platon ve Aristoteles'in samimi insanlar olduklarını düşünüyorum. Çünkü bugün köleliği olumsuzlayan, kötüleyen insanların aslında gizil olarak köleliği bir şekilde yürüttüklerini, kölelik düzeni adı altında olmasa da
bugün yasal olarak kölelik yok.
Yasal olarak yok ama pratikte
ama
var.
Ama insanların bilincinde olması önemli. Bilincinde varsa zaten o...
Şimdi şöyle söyleyeyim, yani eğer insanlar 9-5 çalışmaya mahkumsa, işte çok küçük maaşlara, akşama kadar fabrikanın bir dişlisi gibi
çalışmaya...
O aynı
kredi değil ama, aynı kredi değil.
Vazgeçebilir, evet çalışmamayı seçebilir ama bu sefer de tek yolu var, sokak.
O aynı kredi değil. Yani o ayrım çok önemli bir ayrım ve esas biz zaten şimdi o ayrımı o klasik dönemdeki köleliğe benzetirsek çözemeyiz. Modern dönemde insanların şeyleri var, yani belli zorunlulukları var ve bir bakıma şey gibi görünüyor, o da kölelik gibi görünüyor. Doğru, yani bir zorunluluk altında olmak kölelik demek bir bakıma. Çünkü zorunluluk istencin, senin istencinin üstünde bir istence boyun eğme ne anlatıyor orada. Ve köleliğin de özü o, kendi istencinden başka bir istencin altında kalmak ve ona göre davranmak, kölelik şey. Kendi istencinin olmaması demek. Kimse kendi istenciyle seve seve 9-5 mesaisine şey yapmıyor, katılmıyor. Yani o bir zorlama sonunda, geçim sıkıntısından falan kaynaklanan bir şey.
Kendi istenciliği gerçek.
Asıl kölelik bana göre özgür olduğunu sanmaktır.
Yani onlar şimdi bu şeye, bu formata uymuyorlar işte. Yani bana göre diye bir şey yok şeyde, klasik felsefede. Yani nesnel olarak özgürlük nedir ve ona göre şey... onun tarihi kültürlere, toplumlara şey yapacağız, uygulayacağız. O da ne
konsere gidiyor.
Nesnel olanı da özneler söyleyecek sonuçta.
Onu da başta söylediğimiz şey o. Yani gerçeğin ne olduğunu nasıl karar vereceğiz? En doğrusunu, en gerçeğin ne olduğunu. O şeye bağlı, yani biraz zamana bağlı ve felsefedeki bakış açısına bağlı. Şimdi özgürlük, kölelik konusu aşağı yukarı böyle. Yani istenç ve özgürlük, bunlar bağlı kavramlar. Yani şimdi şöyle bir problem var. Bu bağlantılar burada Hegel'in kabul ettiği varsaydığı şeyler. Yani ve ona göre tarih açılmamasını yapıyor. Yani özgürlük ve istenç arasında bir özdeşlik var, ayrılmazlık var. Ona göre neyin köle olduğu, neyin olmadığı. Ya serf köle değil mesela. Serf modern insan, modern yurttaştan çok berbat bir durumda. Ama yine de serfe şey diyemiyoruz, köleyle birdir diyemiyoruz. Yani bırakalım modern işçiyi, modern emekçiyi, modern çalışan insanı, serfe bile köle diyemiyoruz. Çünkü serfin, efendinin istenci serf üzerinde saltık değil, sınırlı. Yani kavramlar şey, öyle plastik şeyler değiller. Yani modern işçiye biz köle dersek o edebiyat olur, şey olmaz, kavramsal olmaz. O yüzden uygulayamıyoruz diyorum. Yani serfe de uygulayamıyoruz. Eğer serf köle bırakalım işçiyi, serf köle olsaydı o zaman serf kavramına gerek olmazdı. En azından bu klasik felsefenin şeyi bu, yöntemi bu. Yani kavram tasarım değil. Ona göre mantıksal açının yapıyoruz ve realitede de aynı şey, mantık kendine ikinci bir boyutta gösteriyor.
Ama yine klasik felsefede Platon'un mağara alegorisinde örneğin insanların işte boyunlarından ve ayaklarından zincirlenmiş bir şekilde
alegori.
Bir alegori ama şeyi anlatmaya çalışıyor yine de
hayır o zincir şey kafalarını çeviremiyorlar, yani şeyi göremiyorlar, evet, bölgelerden
gerçeği göremiyorlar.
Gerçeği, ama o köle oldukları anlamına gelmiyor. Onlar tutsak. Tutsakla köle aynı değil. Yani mağara alegorisinde yanılmıyorsam Platon'un kullandığı sözcük tutsak sözcük.
Ama zincirini kıran insan, bilen insan özgürleşiyor. Bilmeye başlayan insan
alegori ve edebiyatı kavrama
ama yani Platon da klasik felsefe yapan biri olarak alegori edebiyat kullan, yapıyor.
Platon çok fazla mit kullanıyor.
Alegori de kullanıyor.
Mit kullanıyor yani.
Mecburen kullanılacak.
Kullanma, mit olarak kullanıyor onları. Onları gerçek olarak ya da real şeyler olarak
ama
kullanmıyor.
Ama gerçeği anlatmak için.
Olsun, yine de mit olarak kullanıyor. Yani o onun tarzı. Aristoteles de yok. Metafiziği okuduğun zaman orada alegori yok. Ya da başka o kitaplarını okuduğun zaman Platon'un kendi kişisel tarzı alegori. Ve Platon daha erken göreli olarak. Yani Platon alegoriyi kullanması, miti kullanması şey gibi bazı kavramları açıklamak için öykülerden, mesellerden, örneklerden falan yararlanma şey yöntemi. Yani o mit şey değil. Platon'un kendi felsefi. Platon da onları mit olarak kullanıyor. Yani orada onları ya da alegorileri şey olarak kullanmıyor. Köle dediği zaman bir alegori de o gerçek anlamda şey bir köle değil. Yani şimdi zamanımız var. Doğu dediği zaman Hegel oradan dört bölüm dört şey anlıyor. Değil mi? Verelim şimdi. Ona şimdi, tekrar geri döneceğiz. Yani şu an takılmayalım ve ilerleyelim. İleride mutlaka karşımıza kendini çıkaracak. Şimdi Kıdemir'in kendi altısına bakalım. Gelişim konusunu bir kere daha o zaman özetleyelim ve ondan sonra şey yapalım. Gelişim için, yani bunu sanırım bu çok kolay ve anlaşılması zor bir şey değil. Yani gelişim için potansiyel gerekiyor. Gelişim, değişimi kapsıyor mu? Kapsıyor. Değişmek için, şöyle bir mantıksal şey yapın, uygulama yapın. A eşittir A değişmez diyorduk. A yalnızca A ise B olmaz. A'dan hiçbir zaman B yapamazsınız. A hep A olarak kalır. Açık mı? Bu özdeşlik ilkesi. Ve A'nın B olması, A'dan B yapılması için A'nın kendinde B olması gerekir. Bu açık mı? Bence çok açık. Yani neyse bana olağanüstü açık diyor. Bundan daha kolay bir şey olamaz. A, B olmak için potansiyel olarak B olmalı. O zaman değişebilir. Değişim bir şeyin başka bir şey olması demek değil mi?
Kendinde başkası.
Genel olarak tamamen aynı ay bırakırsak simgeleri, kavramı kullanırsak değişim bir şeyin kendinde başkası olması demek. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Eğer mantık bilimin en başında bunu anlatıyor. Yani deli varlık bölümünde hemen başlarında bunu uygulayacağız şeye. Yani bu mantıksal ilke ve mantıksal ilkeyle real ilkenin ilişkisini de burada görebilirsiniz. Bu mantığın ya da kavramın realiteden kopmadığını gösteren bir şey. Ya da realiteye ilgisiz olmadığını gösteren bir şey. Yani örneğin Osmanlı İmparatorluğu değişti. Değişmek ortadan kalkmayı gerektiriyor değil mi? Yani başkası olan bir şey olarak ortadan kalkar. Ortadan kalkmak moment olmaktı. Auferbend Türkçedeki sözcük ve Almanca'daki sözcük, Hegel'in kullandığı sözcük semantik olarak örtüşüyor. Hem saklama hem yok olma faktörü var. Osmanlı İmparatorluğu ortadan kalktı. Değişti. Ortadan kalkma şey değişme aslında. Çünkü ortadan kalkan şey sıfıra indirgenmiyor. Hiçliğe gitmiyor. Başka bir şey oldu. Osmanlı İmparatorluğu Türkiye Cumhuriyeti oldu. Çin şey olmadı. Kendi iç potansiyeliyle Çin Cumhuriyeti olmadı. Çin İmparatorluğu. Roma Cumhuriyeti Roma İmparatorluğu oldu. Çünkü şeyi okursanız göreceksiniz, çok kolay göreceksiniz. Kimi okursanız, örneğin Brutus'un yaşamını, ondan sonra Sezar'ın yaşamını filan, Sulla, o dönemi, imparatorluğun hemen önceleyen dönemi görürseniz, okursanız, orada şeyi, Roma Cumhuriyeti'nin bittiğini göreceksiniz. Kimse şey dinlemiyor, devleti dinlemiyor, yasayı dinlemiyor. Herkes yasa, yani her kişi şey yapabiliyor. Güç odağı, iktidar odağı olabiliyor ve onlar sürekli birbirleriyle savaş durumundalar. En son savaş Pompey ile Sezar arasındaki savaş ve Sezar Pompey'i yendikten sonra, tekrar yenildikten sonra Hegel'in o ana sayfada gösterdiğimiz algısı Sezar düşmanlarını şey yaparak ortadan kaldırarak onların güç alanlarını kendi üzerine aldı diyor. Bu da onu şeye götürdü. İmparatorluğa götürdü ve imparatorlar örneğin Brutus Sezar'ın neden öldürüldü? Brutus Cumhuriyetçiydi. İmparatorluktan nefret ediyorlar çünkü tarihlerinde şey var, böyle bir kabus olmuş bir Tarquin şey var, olayı var. Daha şeyin, Roma kurulduğu zaman krallık, bir tane kralları var. O dönemden kalan bir mit, bütün Roma Cumhuriyeti boyunca onları diktatörlüğe karşı, monarşiye karşı şey, bir yerde koruyor ya da nefret etmelerine neden oluyor. Neyse, yani orada Roma Cumhuriyeti'nin imparatorluğa dönüşmesi rastlantısal bir olay. Sezar'ın kaprisine ya da kişisel gücüne ve bu tür dışsal şeylere bağlı değil. Zorunluluktan gelen bir şey. Roma Cumhuriyeti kendinde kendi başkasıydı, kendi olumsuzlanmasıydı ve Sezar ne yaptığını bile anlamadı. Yani Sezar'ın muhtemelen öyle bir amacı da yoktu. İmparator olmak ve Sezar imparator olmadı zaten. Yani daha sonra imparator orada resmileşti ama Sezar fiili olarak, edimsel olarak şeydi. İmparator olmuştu. Değişimin anlamı...
Peki bir şey soracağım ben size. Çin'in imparatorluktan Çin Cumhuriyeti'ne geçmesi şimdi değişim mi oluyor o zaman? Gelişim değil. Değişim oluyor.
Gelişim aynı zamanda bir hiyerarşi anlatıyor ama yani gelişim de oluyor.
Hayır, şimdi Cumhuriyet'e geçti. Gelişme mi, değişme mi? Biraz evvel sizin o tariflerinizden bakarsak.
Cumhuriyet ters gibi görünüyor. Yani sanki Cumhuriyet şey gibi. O arıp duruyor değil mi orada? Cumhuriyet imparatorluğu izlemesi gereken, imparatorluk daha geri bir ilke ve Cumhuriyet, yani onu da inceleyelim. O da güzel bir soru. Güzel bir nokta. Yani Cumhuriyet'ten imparatorluğa geçiş, ilerleme mi? Değişme olduğu kesin. Ve yani eğer Cumhuriyet'in yol açtığı anarşiyi ve kaosu ve dağınıklığı imparatorluk Pax Romana ondan sonra ortaya çıktı. Yani bir barış dönemi izliyorsa o zaman imparatorluk orada bir gelişmeyi temsil ediyor ama kavramsal olarak Cumhuriyet şey demek.
Değişmede gelişme olması zorunlu değil, görünmüyor ama gelişmede değişim zaruri.
Evet. Ve gelişmede kriter gerekiyor. Yani gelişmede kriter
kendinde
şey.
Kendinde başkası olması. Gelişir.
Kriteri de biz koymuyoruz.
Dedik.
Kriteri potansiyelini kendisi koyuyor. Yani gelişmenin gelişmenin yönünü, tarihin gelişmesinin yönü Hegel'in anlatımında şeydi, özgürlük bilincinin kazanılmasıydı.
Değişim yani, içinde potansiyel gerekiyor o zaman değil mi hocam?
Evet.
Değişim. Ama değişmeyi istemek lazım. İstemeden değişme olmuyor. Osmanlı değişmek istedi.
Güneş sisteminde değişim doğada da oluyor, kin alanında da oluyor doğal olarak. Yani değişim kategorisi elatiklerin reddettiği kategoriydi, biliyorsunuz değil mi? Her şey yalnızca birim varlığını kabul ettiği için Parmenides.
Değişim illüzyondu.
İllüzyondu ya. Yani devim yoktu, değişim yoktu. Çünkü değişim ya da devim şeyi gerektiriyordu. En azından bir negatif faktörü gerektiriyordu. Yani her şeyin varlık olduğu, örneğin her şey doluluksa, plenumsa yine bir devim olamaz ve çünkü boşluk gerektirir. Yani bir özdeksel cismin bir yere gitmesi için bir yer olması, boşluk olması gerekir. Bu şey analitik düşünce. Evet, değişim ve gelişim kavramları, bunların realiteyle ilişkisine baktığımız zaman Osmanlı Roma'ya falan oradan geldik. Yani realite mantıksız değil. Dünya, buz dünyadadır deyimi var. Ya da dünyanın, evrenin özü ya da dünyanın özü nous'tur. Anaxagoras'ın sözü var ve Hegel o alıntıları kitabının en başlarında gösterebiliyorsunuz. Realitenin ve mantığın ilişkisi bu. Yani mantığı biz Nietzsche'ye bağlıyoruz. O kötü bir alışkanlık. Yani mantıksallık şey değil. Bilinçli olmayı gerektiren bir şey değil. Ya da logos dediğimiz kavram bilinç değil. Yani ya da nous. Anaxagoras evrenin özü nous'tur derken evrenin özü bilinçtir demek istemiyor. Ayırabiliyor muyuz? Bilinç ve us kavramları farklı. Bir şeyin ussal olmak, ussal olmak ya da mantıklı olmak burada aynı anlamda görünüyor. Ussal olmak, mantıklı olmak ya da kavramsal olmak bu şey demek değil, bilinçli olmak demek değil. Bu düşünce sanırım biraz şey düşünce, yani ağır düşünce ve zor olabilir. Ama bu Hegel onları epeyce gerilerde bıraktı. Yani bu tarih ancak usun açılımıysa, ki kimin açılımını demek daha doğru belki de, ama öyle diyor, usun açılımıysa anlaşılabilir. Yani tarihe biz kategorileri uyguluyoruz. Devlet kategorisi, ahlak kategorisi, yasa kategorisi, istenç kategorisi vs. Bu kategoriler öznel şeyler ya da formal, biçimsel şeyler. Real değil. Ve bunların realiteyi yönetmeleri değil mi? Yani değişim ilkesi şey yönetti. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişi ya da Roma Cumhuriyeti'nden Roma İmparatorluğu'na geçişi falan. Bunlar mantıksal ilkeye göre davranıyorlar. Eğer Roma İmparatorluğu kendinde ya da Roma Cumhuriyeti kendinde imparatorluğu taşımıyor olsaydı o geçişi yapamazdı, o başkalaşımı yapamazdı. Yani o başkalık oradaki mantıksal bağlantı realitenin de bağlantısı aynı zamanda. Realiteyle onu izliyor. Potansiyelin gelişmesi zorunludur diyoruz. Potansiyel edimselleşeceği için potansiyeldir. Yani potansiyeli düşünüp de onun edimselleşmemesini düşünmek anlamsız olacak. Bunu anlamak şey mi? Yani sözü kolay ama düşünmesi o kadar kolay olmayabilir. Yani potansiyel olan, kendinde olan şey ancak ve ancak açılacağı için kendinde olanın kendi içine diyoruz dönüşmesi zorunlu olduğu için ya da potansiyelin edimselleşmesi diyoruz. Edimselleşme yani bir tohumdan potansiyel bitki diye söz edebiliriz. Çünkü onun tohum olarak kalmayıp bitkiye dönüşmesi zorunlu. Yani koşullar uygun olduğu zaman.
Zorunluluk özgürlüğü ortadan kaldırmıyor mu? Biz şimdi bu böyle bir elektrodumuz zaman tinin özgürlüğünden bahsediyoruz. Söz konusu
var. Şöyle bahsedeceğiz. Tin özgür olmak zorunda. Tinin özgürlüğü onun zorunlu anlamına geliyor. Tabii doğru yani o çelişki onu görmemiz gerekiyor. Ve çünkü potansiyel bir şeyin gelişiminin nasıl olacağını zorunlu olarak belirliyor. Orada bir keyfilik ya da rastlantısallık kalmıyor. Ki özgürlük o değil aslında. Özgürlük zorunluluğun realize olması, öyle diyebiliriz.
Özgürlük zorunluluğun...
Ama özgürlük kavramı doğaya falan ait değil. Yani doğaya asla özgürlük kavramını uygulamayacağız. Çünkü istençle bağlı bir kavram. Eğer doğayı uygularsak ona dikkat edelim. Yani orada istençten söz edilmiyor. Ya, derdimizin bir örneği var. Bir taş düşerken birdenbire bilinç kazansa özgür olduğunu duyumsar diyor. Yani taş zorunlu olanı yapıyor düşmekle. Doğa esasına göre davranıyor. Fizik esasına göre davranıyor. Ve orada bir şey var, zorunluluk var. Ama o zorunluluk aynı zamanda eğretileme olarak taş için özgürlük anlamına geliyor. İnsanın özgürlüğü insanın şey, kendi doğasını realize etmesi ve o da zorunlu. Yani tarihin eri kaçınılmaz o bir süreç. Hegel'in bakış açısında. Tarih, o potansiyel, tin potansiyelini potansiyel bir varlıksa, yani potansiyelli olan bir varlıksa o potansiyel onun açılması şey değil. Olumsal bir şey değil, zorunlu bir şey. Yani olabilecek ya da olmayabilecek bir şey.
O zaman insanın istenci de o zorunluluk doğrultusunda hareket edecektir. Yani insanların daha doğrusu. Eninde sonunda eğer bu zorunluluğa hizmet eden bir istencim varsa ben nasıl, bu nasıl bir istenç?
Yani hangi zorunluluğa? Yani örneğin insan hakları diye bir kavram var. Ve bu kavram istenç kavramıyla bağlantılı. Ve istenç, insan hakları kavramı örneğin şey değil, hiç kimseyi işkence edilemez. Bu zorunluluk ve bunu ancak ve ancak 20. yüzyılda insanlık yaygın olarak bilincine getirdi. Bu zorunluluk, istençle ilişkisini görebiliyoruz, hakla ilişkisini görebiliyoruz. Yani insanlara böyle bir hakkı var, işkenceye uğramama hakları var. Ve işkence yapmak kötü olan ya da yanlış, moral olarak yanlış olan. Yani işkence yapmanın yanlışlığını şey yapan, o yargıyı yapan yetimiz, matematiksel yetimiz değil. Duyunç yetimiz, estetik yetimiz de değil. Moral yetimiz, yani estetik güzel bir çirkinle ilgili. Ama moral yetimiz haklı ve haksızla, doğru ve eğriyle ya da doğru ve yanlışla ilgili. O şeyde 20. yüzyıla gelinceye kadar anayasalar, yasalar işkenceyi şey olarak kabul ediyorlar. Meşru olarak ve bu bir gelişmenin olmadığını gösteriyor henüz. Yani o çünkü bütün yüzyıllar boyunca tarihte o şey işkence faktörü normal olarak kalmış. Hatta 20. yüzyılın kendisinde de Fransızların şeyi var. Cezayirlerle savaşı. Kaçta başlıyor? 50'lerde. Bütün savaş boyunca yüz binlerce Cezayirli'ye işkence yapmışlar. Yani bugün şeyden. Bu herkes de biliyor bunu. Şimdi Fransızlar hiç bunun sözüne etmiyorlar. Açın o Cezayirli, Wikipedia'da vesaire kolayca bulacak. Wikipedia daha nötral bir konular, daha objektif.
Cezayirliler de 2-2,5 milyon insanın öldüğünü söylüyorlar Cezayir'de.
Evet. O da gerçekten 1,5'tu yani.
Hala da yas tutuyorlar.
Yani bu işkence, şimdi bu moral, bugün Fransızlar Bu gelişmeden kuşkulanmak şey değil, bence geçerli değil. Yani Fransızlar...
Evet, ben gelişmeden...
Ya Fransızlar artık onu yapmazlar.
Kuşkulandığım falan yok aslında ama şey... bir taraftan şeyi görüyorum. Bir şeylerin sadece şekil değiştirdiğini, özünde hiçbir şeyin değişmediğini de hissediyorum.
Değişme ve gelişme aynı şey. Yani o zaman değişmiyorlarsa gelişmiyorlar demektir. Yani, çünkü değişmenin gelişme değişimi içeriyor. Değişimi içeriyor dedi. Gelişim var da değişim yok demeyiz.
Şunun gibi bir şey. İşte bir zamanların...
Çin deminki gibi demek istiyor. Çinler hayır, nasıl tekrarlıyor ya.
Çin tamam.
Onun gibi demek Çin'sin, istiyor işte.
Kabul edilebilir o. Yani alfabenin 2000 harften 4000 harfe yükselmesi şey değil. Alfabenin geliştiğini gösteriyor. Ama...
Hayır, şu bir zamanlar işte gladiyatörleri dövüştüren o insanlar şimdi gladiyatörleri dövüştürmüyorlar ama diyorlar ki biz artık geliştik, ellerinize eldiven takın, doktorunuz da var, ölümcül bir şeye gelirseniz birbirinizi dövmeyi bırakın. Biz siz dövene kadar hoşlanıyoruz bu durumda.
Ama gladiyatör dövüşüyle şey aynı değil.
Box, yani biraz biçimsel bir değişiklik ama aslında özünde hiçbir değişiklik yokmuş gibi görünüyor bana. Yani birbirini pataküte döven insanları yine izliyorlar. Bugün Batı'lılar
mecburiyet.
Yani bugün Batı'da yani hiçbir yerde moral gelişme şey değil. Törel estetik gelişme. Aynı zamanda estetik de değil o dövüş. Oradaki moral düşüklük olduğu gibi estetik düşüklük de var. Çirkin bir şey durum. Yani sadece ahlaksız değil aynı zamanda çirkin ama bugün Batı Batı'nın moral gelişme ya da başka yerlerin moral gelişme göstermeleri, moral eksiksizliğe ulaştırmaları anlamına gelmiyor. Yani nükleer bomba yerlerinde bugün Amerika'da herhalde 100 bin tane şey var, başlık var. Ve gerekirse onu kullanacaklar. Bu çok şey, ahlaka duyunca aykırı bir şey. Gelişme var diyoruz. Yani bir değişme ve o değişme şeyde ereksel bir değil. Yani gelişme ereksel terimlik şey değil, değil mi? Zor değil. Yani erek şeyi gösteriyor, gelişimin hedefini gösteriyor. Evet. Gelişim hedefle olması gereken bir şey. Hedefsiz gelişim öyle bir şey olamaz. O ereksel değişim, yani ne kadar olduğunu ölçebiliriz eğer elimizde şeyler, kriterler olursa. Önemli olan şu, insanlığın, T'nin gelişmemesi olanaklı değil. Yani Çin neden değişmedi? Çünkü şey gibiydi Çin, abi tohum var elinizde, bir şey gül tohumu var ama su yok ya da toprak yok ya da yani ışık yok. O zaman o tohum kalır, öyle kalır. Ama o tohum yine şey, kendinde o gülün bütün şeyini taşıyor, görkemini evet, taşıyor, kokusunu taşıyor. Yani gelişecek, onun zor, gelişmesi zor değil mi?
Şey, %90'a bakarak söylüyor. %10 bir gelişiyor da %90'ı böyle demek istiyor. Biraz ondan yani.
O haklı. Yani bugün yani gelişme yani. %10 olabilir, %5 olabilir.
Yani ama gene de gelişme yani.
Amerikalılar Irak konusunda şey başkanlarını desteklediler. Çünkü ilk aylarında %80-90 oranında destek oyu aldı Bush. Ondan sonra hepsi Bush'u arkadan vurdular. Çünkü çirkinliğini, haksızlığını gördüler olayın ve tabii o zaman Amerikalılar mı diyebilirler? Bizi tekeller aldattı, silah tekelleri aldattı, bilmem ne. Ama bu sizi halk olarak ahlaksız yapıyor. Yani bu açık olan bir şey. Çünkü Bush'u siz seçtiniz ve onun hareketini, işlencini desteklediniz.
Onu ayrıca
o sorumluluğu alın.
Hani Fransızlar bugün için yapmazlar dediniz, yani evet. Cezayir olayını gösteriyor. Bugün için Amerikalılar yapıyorlar, yani bu Fransızların Amerikalılardan tinsel olarak daha geçmiş bir tarafı olduğundan mı kaynaklanıyor?
Onları saptamak kolay değil, emin ol. Yani şimdi Fransızlar moral olarak daha yüksek, Amerikalılar mı daha yüksek? Buna yanıt vermek kolay değil.
İşkence, yani onlar için işkence şimdi, onlar yapmazlar dediniz de olduğu evet. Gibi arkadaşlar, Amerikalı arkadaşlar yapıyorlar. Hani...
Amerikalılar işkenceyi gördüğü zaman şey yaptılar. Sanırım Albert Camus'u biliyorsunuz. Batı bölümünde okuyacaksınız, okuyabilirsiniz. Albert Camus bile Fransız hükümetinin şeyini elini desteklemiş.
Ama yani
bugün Amerikan basını CNN şu falan bilmem Irak'ta yapılan işkenceleri teşhir ediyor ve karşı çıkıyor. Arada bir fark var. CNN ve Albert Camus moral olarak hangisi daha iyi durumda sorusu şey.
Evet. Bir örnek verebilir miyim?
Yani CNN şeye karşı çıkıyor. İşkenceye karşı çıkıyor. Albert Camus
bir örnek verebilir miyim?
Destekliyor. Yani bu inanılacak bir şey değil. Umarım yanlıştır ama doğru gibi görünüyor. Albert Camus. He?
Ben inanamıyorum.
Yanlış gerçekten. Olabilir.
Eğer kamu destekliyorsa çok enteresan.
Çok enteresan. İnceleyin. Eğer şeyse yanlışsa düzeltelim onu. Çünkü şeyde var. İnternette bir yerde değil, birkaç yerde gördüm ve şaşırdım. Çünkü Albert Camus şeye karşı çıkmış. Berlin ayaklanmasında Sovyetler oraya girdiler, bastırdılar. Macaristan'ı ve ondan sonra Polonya'daki benzer olayları onlara karşı çıkmış. Ama şeye karşı çıkmıyor. Kendi Adolf Konu Fransız. Yani Cezayir'de büyümüş.
Tabii Cezayir'de büyümüş. Vebayet falan yazıyor. Çok da güzel yazmış.
Derrida gibi. Epeyce şey var. Cezayirli entelektüel var. Althusser de öyleymiş. Bunlar şeyler.
Örnek verebilir
miyim? Muhtemelen bu milliyetçi bakış açısından geliyor. Yurtseverlikten geliyor.
Şey, ya modern dünyada bugünün mesela şeye baktığımız zaman, Batı'da ve Amerika'da özellikle okullara baktığımız zaman küçücük bir çocuğun elinde makinalı tüfekle okulu taradığını görebiliyoruz mesela. Ama bunu ilkel toplumlarda böyle küçük bir çocuğun eline mızrağı veya kılıcı alıp milleti katlettiğini falan görmüyoruz. Yani
çünkü orada makinalı tüfek yok.
Ama mızrakla yapabilirim.
Yapamaz. Alır babası. Yapıyordu. Ayrıca da yani Amerikan çocuklarının hepsi için bu genelleme yapıyor.
Ben genelleme yapmıyorum. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu gelişmeye açıkçası kafamın bir tarafı gelişmeyi
güzel,
görebiliyor. Ama kafamın diğer tarafında
yani.
Net bir şekilde şunu da görebiliyorum. Sanki işte o Schopenhauer'ın daha önce size söylediğim sizin de bayağı üzerinde durduğunuz cümlesi. Dünya birbirini yiyenlerin yeridir.
O Schopenhauer'ın olabilir.
Biraz kötümser ya.
Ama çok da gerçekçi
diyorum. Hani bir kuzeyini var ya. Ara verelim mi hocam?
Verelim, ara verelim. Bu soru konuyu. Cem'in el aldığı noktayı şey yapalım, el aldım.
Evet, o mesele kafama.
Aa, tabii takılacak. Yani takıldığı için umutsuzluğa düşmeyin ve onları şey yapacağız.
Aslında da irdeliyoruz.
Evet.
Belki dedim.
Belki dedim.
Yani evet, çok şaşırdım. Albert Camus'un öyle bir şey söyledi. O zaman yani.